Ayrım 57, Loch Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 530, 3. kısım. Zahmetli bir çalışma oldu. Tüm yaraları dağlamak için hançeri birkaç kez daha ısıtmaları gerekti. İşlerini bitirdiklerinde Şahinci çektiği acıdan aklını kaçırmak üzereydi. Gözleri kapalı, dişleri sıkalıydı. Kapalı odadaki hava leş gibi yanık et ve haşlanmış kan kokuyordu. "Şimdi," dedi Locke esirlerinin göğsüne oturarak, "konuşma zamanı."
"Yapamam," dedi bağlı büyücü.
"Müşterimin sırlarına ihanet edemem." "Bir müşterin yok ki," dedi Locke. "Artık Caparazzo'ya hizmet etmiyorsun. O bir bağlı büyücü tuttu. En yakın ahbabı ölü bir kuş olan parmaksız bir ucube değil. Senden parmaklarını aldığım zaman Razzo'ya olan yükümlülüklerini de aldım. En azından ben böyle düşünüyorum."
"Cehenneme kadar yolum var," diye sövdü Şahinci.
"Ah güzel, demek bu işi zor yoldan halletmeye karar verdin." Locke tekrar gülümseyip hançeri Jan'a attı. Jan da onu alevin üstüne tutup tekrar ısıtmaya başladı.
"Başka biri olsaydın şimdi seni taşaklarını kesmekle tehdit eder, hadımlıkla ilgili bir sürü espri yapardım. Ama öyle bir şeyi bile kaldırabileceğine inanıyorum. Sen sıradan biri değilsin. Sanırım senden koparıp aldığım takdirde ruhunun derinliklerine kadar canını yakabileceğim tek şey dilin."
Büyücü dudakları titreyerek ona baka kaldı.
"Lütfen," diye fısıldadı en sonunda, "merhamet et.
Tanrılar aşkına merhamet et. Loncam başkalarına hizmet etmek için kurulmuştur. Ben sadece bir kontratı uyguluyordum."
"O kontrat dostlarımı da içerdiğinde," dedi Locke, "yetkilerini aşmış oldun."
"Lütfen," diye fısıldadı Şahinci.
"Hayır," dedi Locke, "dilini keseceğim ve sen orada kıvranarak yatarken yarayı dağlayacağım. Seni dilsiz biri haline getireceğim. Herhalde parmakların olmadan da biraz büyü yapabilirsin ama ya dilsizken?"
"Lütfen."
"Konuş," dedi Locke, "bana bilmek istediklerimi anlat."
"Tanrılar beni affetsin," dedi Şahinci. "Sor, ne soracaksan sor."
"Eğer bir yalanını yakalarsam," dedi Locke, "önce taşakların sonra da dilin gider. Sakın sabrımı sınama. Caparazzo bizi niçin öldürmek istedi?"
"Para için," dedi Şahinci. "Hazine odanızdaki şu sikkeler. Onların varlığını sizi gözetlediğim ilk günlerde öğrendim. Razzo sizi sadece Kapa Barsabi'nin dikkatini dağıtmak için kullanmak istiyordu. Ama ne kadar çok para çaldığınızı keşfedince ona sahip olmak istedi. Ücretimi karşılayabilmek için. Böylece şehirdeki amaçlarına ulaşmasında ona yardım edebilmem için yaklaşık bir ay daha hizmetlerimden yararlanacaktı."
"Yani sırf hazine odamızdaki metal için mi dostlarımı katledip Jan'la beni öldürmeye çalıştın?" dedi Locke.
"Kin güdecek tipte insanlara benziyordunuz," diye fısıldadı Şahinci. "Ne kadar komik değil mi? Hepinizi birden ortadan kaldırırsak daha güvende olacağımızı düşündük."
"Doğru düşünmüşsünüz," dedi Locke. "Şimdi gelelim şu Caparazzo mıdır, Gri Kral mıdır, her ne boksa ona."
"Anatolius."
"Gerçek adı o mu? Luciano Anatolius."
"Evet, nereden biliyorsun?"
"Siktir git Şahinci, sen sadece sorularıma cevap ver. Anatolius'un Barsavi ile ne alıp veremediği vardı?"
"Gizli barış," dedi bağlı büyücü. "Gizli barışın sağlanması için pek çok zorluk çekildi ve çok kan döküldü. O sıralar oldukça güçlü bir tüccar vardı. Barsavi ile dükün örümceğini kafa kafaya verip nasıl bir anlaşma yaptıklarını keşfedebilecek kaynaklara sahip bir tüccar. Soylu kanı taşımadığı için dışlanmaktan hiç haz etmedi."
"Barsavi de onu öldürdü," dedi Locke.
"Evet, Avram Anatolius, çeşmeli dönemeçten bir tacir. Barsavi onu, karısını ve 3 küçük çocuğu Lavin, Ariane ile Morin'i katletti. Ama yaşça büyük olan diğer 3 çocuğu babalarının hizmetçilerinden biriyle kaçmayı başardı. Kadın onları öz evlatları olarak tanıtıp korudu. Çocukları güvenle Talişam'a götürdü."
"Luciano, Sherin ve Raitza."
"Evet, en büyük oğul ve ikiz kız kardeşler. Bu üçlü kendilerini intikam fikrine fena kaptırdılar Efendi Lamora. Senin o dürtüyle yaptığın amatörce flört onlarınkiyle kıyaslanamaz bile.
Son iki ayda gerçekleşen olayları hazırlamak için 22 yıl harcadılar. Sharon ve Ryza sahte isimlerle 8 yıl evvel geri geldiler. Bir kontra requia olarak ün saldılar ve Barsavi'nin en sadık hizmetkarları oldular.
Öte yandan Luciano kendini savaş ve komuta sanatlarında eğitmek için denizlere açıldı. Diğer bir amacı da servet toplamaktı. Bir bağlı büyücünün hizmetlerini kiralamakta kullanacağı bir servet.
Yani Caparazza bir tüccar kaptan mıydı?
Hayır dedi Şahinci, bir korsandı. Pirinç denizinde rastlayabileceğin o akılsız hüdüklerden biri değil. Sessiz, becerikli, profesyonel. Nadir ama etkili saldırılar düzenledi. Amberlane kalyonlarındaki kaliteli malları yağmaladı, gemileri batırdı ve adını anabilecek hiç kimseyi sağ bırakmadı.
Lanet olsun dedi Jean, ay lanet olsun, herif tatminin kaptanı.
Evet, o sözde veba gemisi ona ait dedi Şahinci. Jean'ın istediği zaman insanları geminden bu kadar kolayca uzak tutabilmek ne ilginç değil mi?
Bir süredir servetini erzak bağışı olarak gemisine gönderiyordu dedi Jean.
Bizden çaldı ve Kapa Barsavi'den aldı. Tüm parayı yollamış olmalı.
Evet dedi bağlı büyücü kederle. O para verilen hizmetlerim karşılığı loncama ait.
Çok beklersin. Peki şimdi ne olacak? Efendin Anatolius'u daha birkaç saat önce kuzgun yuvasında gördüm. Şimdi ne bok yiyor?
Bağlı büyücü uzunca bir süre sessiz kaldı. Locke onu Jean'ın nacağı ile boynundan dürtünce de garip bir tebessüm etti.
Niyetin onu öldürmek mi efendi Lamora?
İla justica veikala dedi Locke.
Terin hükümdarlığının lisanını iyi kötü biliyorsun dedi bağlı büyücü ama telaffuzun beş para etmez. Dediğin gibi adalet kan kırmızıdır. Yani Anatolius'u her şeyden çok mu istiyorsun? Onu bıçağının altında bağırtmayı mı arzuluyorsun?
Başlangıç olarak evet.
Şahinci hiç beklenmedik bir şekilde başını arkaya atıp kahkahalarla gülmeye başladı. Çıkardığı tiz ses deliliğin tınısını taşıyor, göğsü neşeyle titrerken gözlerinden taze yaşlar boşalıyordu.
Ne?
Locke onun nacakla tekrar dürttü. Hilkat garibesi gibi davranmayı bırak da kahrolası soruma cevap ver.
Bir değil, iki cevap vereceğim dedi Şahinci ve ızdırap çekmeni garanti edecek bir seçim sunacağım. Şu an saat akşamın kaçı?
Saatin kaç olduğundan sana ne?
Her şeyi anlatacağım, lütfen bana saati söyle.
7:30 olduğuna bahse girebilirim dedi Jean.
Bağlı büyücü tekrar gülmeye başladı. Bitkin yüzüne az önce parmaklarını kaybetmiş bir adam için mümkün olamayacak kadar huzurlu bir gülümseme yayıldı.
Ne? Ne var lan? Doğru düzgün bir cevap ver. Yoksa başka bir şeyini daha kaybedeceksin.
Anatolius yüzen mezarda olacak dedi Şahinci. Kalyonun arkasına bir kayık yanaştıracak, ona Barsavi'nin kaçış kapaklarından biriyle ulaşabilir. Tatmin sahteferde demir alıp denize açılacak. Doğuya yönelerek ahşap çöplüğün güney ucunun okyanusa açıldığı noktanın yanından geçecek. Anatolius'un şehirdeki mürettebatı bir süredir yardım filikasıyla birer ikişer gemiye çıkıyordu. Batan bir gemiyi terk eden fareler gibi. Anatolius geride kimse kalmayana dek bekleyecek. Onun tarzı böyle. Tehlikeden hep en son o çıkar. Adamları onu çöplüğün güneyinden alacaklar.
Şehirdeki mürettebatı dedi Locke. Yani gri kralın adamları mı? Hani daha en başından beri ona yardım edenler.
Evet dedi bağlı büyücü. Zamanlamayı iyi ayarlarsan kayığa binip gitmeden önce onu tek başına yakalayabilirsin.
Bu bana ızdırap falan vermiyor dedi Locke. Tam tersine zevk veriyor.
Çünkü bilmediğim bir şey daha var. Tatmin tam da Anatolius'un planının asıl kısmı devreye girerken denize açılacak.
Asıl kısmı mı?
Bir düşün Lamora. Gerçekten bu kadar kalın kafalı olamazsın. Barsavi yıllar önce Avram Anatolius'u öldürdü. İyi de buna kim göz yumdu? Suç ortağı kimdi?
Vorcenza dedi Locke yavaşça. Dona Vorcenza, dükün örümceği.
Evet dedi Şahinci. Peki onun arkasında kim vardı? Ona böyle kararlar alsın diye kim yetki verdi?
Dük Nikovante.
Ah evet diye fısıldadı büyücü kendini konuya kaptırarak. Ah evet ama diğer tek suçlu o değildi. Gizli barış kimlere yarar sağladı? Varılan anlaşma Avram Anatolius gibi insanların pahasına kimleri korudu?
Soyluları.
Evet, Kamor'un soylularını. Anatolius işte onları istiyor.
Onlar da ne demek? Hangi onlar?
Herkes efendi Lamora.
Öyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki?
Heykeller efendi Lamora. Dük'e hediye olarak verilen ve şu anda kuzgun yuvasının çeşitli noktalarında bekleyen 4 sıra dışı heykel.
Heykel mi? Onları gördüm. Altından ve camdan yapılmışlardı. İçlerinde de değişken simyasal ışıklar vardı. Senin eserin mi?
Hayır dedi Şahinci. Benimle yakından uzaktan bir ilgileri yok. Simyasal ışıklar sadece göstermelik. Herhalde göze güzel geliyordur. Ama o şeylerin içinde gerçek sürpriz için bir sürü yer daha var.
Ne sürprizi?
Simyasal fünyeler dedi Şahinci. Ateş yağıyla dolu küçük çömlekleri yakmak için belirli bir zamana ayarlılar.
Hepsi bu kadar olamaz.
Değil de efendi Lamora. Büyücü artık pişmiş geldi gibi sırıtıyordu. Anatolius beni tutmadan önce hatırı sayılır servetinin önemli bir bölümünü ender bir maddeden bol miktarda satın almaya harcadı.
Daha fazla oyun istemiyorum Şahinci. Neymiş o madde?
Öcü taşı.
Lok uzunca bir süre sessiz kaldı. Sonra da kafasını toparlamak istercesine onu iki yana salladı. Ciddi olamazsın.
Hem de yüzlerce kilo dedi Şahinci. 4 heykele eşit olarak dağıtıldı. Kamor'un tüm soyluları sahte ferde o galerilere doluşacaklar. Dük, Örümcek, onların tüm akrabaları, dostları, hizmetkarları ve varisleri. Öcü taşı dumanı hakkında bir şeyler bilir misin efendi Lamora? Havadan biraz daha hafiftir. Dük'ün kulesinin her katını doldurana kadar yükselecek, çatıdaki mazgallardan geçip biz burada laflarken tüm asilzade çocuklarının oyun oynadığı gök bahçeyi dolduracak. Yolcu platformunda duranlar belki kaçabilirler dedi büyücü kıkırdayarak ama bundan şüpheliyim.
Sahte ferde dedi Lok boğuk bir sesle elini ağzının üstüne kapattı.
Evet diye fısıldadı büyücü sahte ferde. Yani artık bir seçimle karşı karşıyasın efendi Lamora. Sahte ferde bu dünyadaki diğer herkesten daha çok öldürmek istenen adam kısa bir süreliğine yüzen mezarda yalnız olacak. Yine sahte ferde kuzgun yuvasının tepesindeki 600 kişi ölümden daha beter bir sonla karşılaşacak. Dostun Jan'ın saati hiç iyi gözükmüyor. Her iki vazifede de sana yardım edebileceğinden kuşkuluyum. O yüzden karar senin. Haydi kolay gelsin.
Lok ayağa kalkıp nacağı Jan'a attı. Verilecek bir karar yok dedi. Tanrılar seni bildikleri gibi yapsınlar Şahinci. Verilecek bir karar yok.
Kuzgun yuvasına gidiyorsun dedi Jan.
Elbette.
Muhafızları ve soyluları doğruyu söylediğine ikna ederken sana iyi eğlenceler dilerim dedi bağlı büyücü. Dona Vorcenza heykellerde en ufak bir zarar gelmeyeceğine inanmış durumda.
Eh dedi Lok muzipçe sırıtıp başının arkasını kaşıyarak. Şu aralar kuzgun yuvasında epey popülerim. Beni gördüklerine sevinebilirler.
Kuleye tekrar nasıl çıkmayı düşünüyorsun diye sordu Jan.
Bilmiyorum dedi Lok. En ufak bir fikrim bile yok. Ama bu yaklaşım geçmişte bana epey yarar sağladı. Hemen gitmem lazım. Jan, tanrıların hatırı için gerekirse yüzen mezarın yakınlarında bir yerde saklan. Ama sakın oraya gitme. Dövüşecek durumda değilsin.
Lok dönüp bağlı büyücüye baktı.
Kaparatsa silah kullanmada nasıldır?
Ölümcül dedi Şahinci gülümseyerek.
Bak Jan. Kuzgun yuvasında elimden geleni yapacağım ve bir şekilde yüzen mezara ulaşmaya çalışacağım. Geç kalırsam da geç kalırım, elden bir şey gelmez. Ratsa'nın peşine düşer ve onu başka bir yerde yakalarız. Ama geç kalmazsam, yüzen mezara vardığımda Ratsa hala orada olursa...
Lok, ciddi olamazsın, bırak senin de geleyim. Ratsa silah kullanmaktan azıcık bile anlıyorsa ağzına sıçar.
Başka bir itiraz duymak istemiyorum Jan. Fazla bir işe yaramayacak kadar yaralısın. Bense zindeyim, kızgınım ve belki de deliyim. Her şey olabilir
ama artık gitmek zorundayım. Locke dostuyla el sıkıştı, kapıya kadar gitti ve arkasına döndü. Bu piç kurusunun dilini kes.
Söz verdin diye bağırdı Şahinci, kesmeyeceğine söz verdin.
Sana hiçbir bokun sözünü vermedim. Öte yandan ölü dostlarıma verdiğim sözler var.
Locke gerisin geri döndü ve perdenin içinden geçip barakayı terk etti. Jean arkasında bıçağı tekrar gaz yağının üstüne tutuyordu. Locke moloz dolu sokak boyunca ilerlerken Şahinci'nin çığlıkları onu takip etti. Genç adam kuzeye dönüp fısıltılar tepesine doğru bir koşu tutturduğu sırada da azalıp yitti. Dördüncü kısım. Locke Camor'un beş kulesinin altındaki parke taşlarına yeniden ayak bastığında saat akşamın 8'ini epey geçiyordu. Kuzeye yaptığı yolculuk hiç de kolay olmamıştı. Duyuları ve kavrayış yetenekleri körelmiş, sarhoş şenlikçi kalabalıkları ve Alce Grant'in nöbet kulübelerindeki muhafızlar, Locke onları dükün şöleninden ayrılan bir tanıdığıyla buluşmaya giden bir hukuk katibi olduğuna zar zor ikna edebilmişti. Ayrıca yenine sakladığı küçük bir altın tirin stokundan onlara birer yaz ortası günü hediyesi vermeyi de ihmal etmemişti. Düşünülürse yolculuğunu tamamlayabildiği için bile kendini şanslı sayıyordu. Sahtefer 1 saat 15 dakika içinde çökecekti. Gökyüzü daha şimdiden batıda kızıla, doğudaysa koyu maviye çalmaktaydı. Locke birbirine yakın sıra sıra faytonların yanından geçti. Atlar toynaklarını yere vurarak kişniyordu. İçlerinden pek çoğu Camor'un en büyük meydanının güzelim taşlarına pislemişti. Uşaklar ve muhafızlar gruplar halinde oyalanıyor, azıklarını paylaşıp yaklaşan gün batımının, beş kulenin atacamlarını yeni ve tuhaf renklere boyayışını seyrediyorlardı. Locke asansör düzeneklerinin başında bekleyen adamlara ne söyleyeceğini düşünmekle öyle meşguldü ki Conte'yi görmedi. Ta ki daha uzun boylu ve kuvvetli adam onu ensesinden tutup uzun bıçaklarından birini sırtına dayayana dek.
''Vay vay vay'' dedi Conte, ''efendi Fairwhite, tanrılar pek cömertler, tek kelime bile etmeden benimle gel.''
Conte onu yakındaki bir faytona, Locke'un şölene gelirken, Sofia ve Lorenzo ile beraber bindiğine kadar yarı itip yarı sürükledi. Faytonun siyah lakeli locasında tek bir kapı, onun karşısında da bir pencere vardı. Pencerenin perdeleri ve panjuru sıkıca kapanmıştı. Locke faytonun içindeki dolgulu oturaklardan birinin üstüne fırlatıldı. Conte kapıyı arkasından sürgüledi ve bıçağını hazırda tutarak diğer oturağa çöktü. Conte lütfen dedi Locke, Fairwhite aksanını kullanmakla uğraşmadan. Kuzgun yuvasına geri dönmeliyim. İçerideki herkes korkunç bir tehlike içerisinde. Locke bir insanın otururken sert bir tekme atabileceğini bilmezdi. Conte boştaki eliyle oturaktan destek alarak ona bunun mümkün olduğunu gösterdi. Korumanın ağır çizmesi Locke'a sertçe çarparak onu oturduğu köşeye yıktı. Dilini sertçe ısıran genç adam ağzında kan tadı aldı, başı tahta duvarlara çarparak sarsıldı.
''Paralar nerede seni küçük serseri?
Benden çaldılar.''
16.500 şilinim, haydi oradan.
Pek sayılmaz. Oynak cümbüşteki yemeklerin ve eğlencenin ilave masraflarını da eklersen.
Conte'nin çizmesi yine savruldu ve Locke bulunduğu taraftaki diğer köşeye uçtu.
Tanrılar aşkına Conte, bende para falan yok. Yok işte, hepsini aldılar. Hem zaten şu anda paranın hiçbir önemi yok.
Dur sana bir şey anlatayım efendi Lucas, canı çıkasıca Fairwhite. Tanrı Kapı Tepesi'nde ben de vardım. Üstelik senin şu an olduğundan daha gençtim.
Aferin sana, ama umurumda bile, diyen Locke bu sözlerine karşılık bir tekme daha yedi.
Tanrı Kapı Tepesi'ndeydim diye devam etti Conte. Dük Nico Vanter'in ordusunda mızrakçıydım. Ödü bokuna karışmış beledin tekiydim. Durum hiç iyi değildi. Başımdaki subay boynuna kadar boka batmıştı. Etrafımız Verrarlılarla ve Delikont'un süvarileriyle çevriliydi. Atlılarımız kaçmıştı, bulunduğumuz konumu kaybediyorduk. Camorlu soylularımız ricat edip kendi canlarını kurtardılar. Bir tek istisna dışında.
Bu şimdiye kadar duyduğum alakasız, diyen Locke kapıya doğru hareketlendi.
Conte bıçağını kaldırarak onu tekrar yerine oturmaya ikna etti.
Baron Ilandro Salvara dedi Conte. Atı alaşağı edilene kadar dövüştü. Dört yara alana ve bacaklarından tutulup savaş meydanından sürüklenerek götürülene kadar dövüştü. Diğer tüm soylular bize süprüntü muamelesi ederlerken Salvara bizi kurtarmak için neredeyse canından oldu. Dük'ün hizmetinden ayrıldığımda birkaç yıl şehir inzibatlarına katılmaya çalıştım. Avucumu yalayınca da ihtiyar Don Salvara'nın huzuruna çıktım ve onu Tanrı Kapı Tepesi'nde gördüğümü anlattım. Ona hayatımı kurtardığını ve isterse ömrünün sonuna kadar ona hizmet edeceğimi söyledim. Beni yanına aldı. Öldüğünde de kalıp Lorenzo'ya hizmet etmeye karar verdim. Elini bir kez daha o kapıya doğru uzatırsan sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Lorenzo diye devam etti Conte gizlemediği bir gururla. Babasından daha tüccar zihniyetli bir adam. Ama onunla aynı karaktere sahip. Seni tanımazken sana zarar vermeye niyetli gerçek haydutların saldırısına uğradığını zannederken elinde kılıçla yardımına koştu. Kendinle gurur duyuyor musun pislik herif? Hayatını kurtarmaya çalışan o adama yaptıklarınla gurur duyuyor musun? Ne yaptıysam yaptım dedi Locke kendi kendini şaşırtan bir buruklukla. Ne yaptıysam yaptım. Sanki Lorenzo bir Perelandro azizimi, o bir Camor soylusu, gizli barıştan yararlanıyor. Muhtemelen büyük babası da soylu statüsü kazanabilmek için birilerinin gırtlağını kesmiştir. Lorenzo bundan her gün çıkar sağlıyor. Kazanda yaşayan insanlar küllerden ve silikten çay yapıp içerlerken Lorenzo ile Sofia sana üzümlerini soydurup ağızlarını sildiriyorlar. O yüzden bana nutuk atma. Derhal kuzgun yuvasına gitmeliyim. Bana paranın nerede olduğunu söylesen iyi edersin dedi Conte. Yoksa kıçına öyle bir tekme atarım ki hayatım boyunca sıçtığın her bokun üstünde kahrolası topuk izim olur. Conte dedi Locke. Kuzgun yuvasındaki herkes tehlikede. Oraya tekrar çıkmaya mecburum. Sana inanmıyorum dedi adam. Adımın Conte olduğunu söylesem bile sana inanmam. Ateşin sıcak, suyun ıslak olduğunu söylesem bile sana inanmam. Her ne istersen iste onu elde edemeyeceksin. Conte lütfen oradan hiçbir yere kaçamam. Şehirdeki her gece yarıcı orada, örümcek orada, gece camı bölüğü orada. 300 Camor soylusu orada, silahsızım. İstersen beni oraya kendin götür ama tanrılar aşkına beni oraya götür. Sahte ferden önce kuleye çıkamazsam çok geç olacak. Ne için çok geç? Açıklayacak zamanım yok. Beni Vorcenza'ya laf anlatırken dinlersen her şeyi anlarsın. O bunak koca karıyla ne diye konuşacaksın? Hata bende dedi Locke. Anlaşılan olaylara senden daha fazla hakimim. Bak daha fazla oyalanamam. Lütfen, lütfen sana yalvarıyorum. Ben Lucas Fairwhite değilim. Karholası bir hırsızım. Ellerimi bağla, bıçağını sırtıma daya. Ne yaparsan yap. Yeter ki beni kuzgun yuvasına çıkar. Nasıl çıkaracağın umurumda değil. Şartları sen belirle. Gerçek adın ne? Bunun ne önemi var ki? Konuş dedi Conte. Belki o zaman ellerini bağlayıp muhafızları çağırırım ve seni kuzgun yuvasına sokmaya çalışırım. Adım dedi Locke teslimiyetle iç geçirerek. Tavrin Callas. Conte onu bir süreliğine sertçe süzdü, ardından omurdandı. Pekala efendi Callas, ellerini uzat ve sakın kıpırdama. Onları öyle sıkı bağlayacağım ki canının yanacağını garanti ederim. Ondan sonra da bir gezintiye çıkacağız. 57. ayrımın sonu. Sayfa 540.